Ayrım 4.
Ataerkillik kuramı üzerine notlar olarak tanımlayabileceğimiz ve şimdi okuyacağınız bu taslak, cinselliğin politik nitelik taşıyan bir sınıflama olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Bu alanda hemen hemen ilk deneme olan bu çalışmanın yetersiz ve noksan olduğu mutlaktır. Amacımız bir genel tanıma varmak olduğu için önermeler ister istemez genelleştirilmiş, ayrıcalıklar göz önüne alınmamış ve ara aşamalar birbirlerine kaynaşmış, hatta bir ölçüde belirli bir düzeye sokulamamıştır. Cinselden söz ederken politika teriminin kullanılışındaki neden, bu sözcüğün cinslerin gerek geçmişteki gerekse bugünkü durumlarının gerçek yapısını en uygun biçimde belirlemesidir. Geleneksel politikanın getirdiği basit kavram yapısının ötesinde güçlülük ilişkilerini daha açık seçik bir ruh bilimsel ve felsefi temelde inceleyebiliyorsak, bu kendi yarattığımız bir olanağı değerlendirmek, hatta bugünkü koşullar içinde çevremizi biraz da zorlamak demektir. Güçlülük ilişkilerini konu edinen bir politika kuramına alıştığımız geleneksel terimler dışında bir tanım getirmenin yararlı olduğu inancındayım. Dipnot: biçimsel iktidar ilişkileri ile aile içi güçlülük ilişkileri arasındaki bağıntıyı en güzel biçimde ortaya koyduğu ve gücün temel insan ilişkilerini nasıl yozlaştırdığı yolundaki çözümü için Ronald V. Sampson'ın İktidar Ruh Bilimi adlı yapıtına pek çok şey borçlu olduğumu belirtmek isterim. Bu nedenle politikayı ırklar, kastlar, sınıflar ve cinsler gibi kesin çizgileri olan gruplar arasındaki bağıntı ve karşılıklı ilişki çerçevesi içinde tanımlamak istiyorum. Çünkü belirli grupların durumlarının böylesine değişmez ve ezilmelerinin böylesine sürekli oluşunun tek nedeni, bu grupların toplumca kabullenilmiş politik yapılarda temsil edilmeyişleridir. Amerika'daki son olaylar, ırklar arasındaki ilişkinin sınırları doğuştan belirlenmiş bir topluluğun, yine sınırları doğuştan belirlenmiş bir başka topluluk üzerindeki baskı ve denetimi anlamını kapsayacak biçimde politik olduğunu, sonunda kafalarımıza iyice yerleştirmiştir. Doğuştan elde ettikleri hakla yönetici olma niteliğindeki gruplar giderek ortadan kalkmaktadırlar. Yine de doğuştan farklılığı olduğu için bir grubu egemenliğini alan bir başka grubun öteden beri süre gelen evrensel varlığı, yani cinsellik alanında sürdürülen üstünlük düzeni bugün de var olmaya devam etmektedir. Irkçılığın incelenmesi, baskıcı koşulları sürdürmek için ırklar arasında gerçekten politik olayların yer aldığı kanısına vardırmıştır bizi. Ezilen, bağımlı kılınan grup, var olan politik kurumlar kanalıyla varlığını kanıtlayabilecek durumda değildir ve bu nedenle geleneksel politik çatışmaya ve muhalefete girecek biçimde örgütlenememektedir. Aynı biçimde cinsel ilişkiler konusunda yapılacak bir inceleme de gösterecektir ki, cinsel arasındaki durum şimdi de bütün tarih boyunca da Max Weber'in her şaf diye tanımladığı bir ezme ve de ezilme ilişkisi olmuştur. Dipnot: genel anlamda ezmek, yani bir insanın isteklerini zorla başkalarına kabul ettirmesi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft adlı kitabının bu bölümünde özellikle iki baskı biçimi üzerine eğilir. Toplumsal otorite yoluyla baskı, ataerkil düzende aile reisinin baskısı, toplum çerçevesi içinde yargı ve yürütme organlarının baskısı ve ekonomik güç yoluyla baskı. Ataerkil düzende diğer baskı düzenlerinde olduğu gibi ekonomik mallar üzerindeki denetim, yani ekonomik güç, baskının bir aracı olduğu kadar sonucudur da. Toplumsal düzenimizde inceleme konusu yapılmayan ve hatta farkına bile varılmayan, oysa kurumlaşmış bir nitelik taşıyan özellik, erkeklerin kadınlara egemenliğini doğuştan hak kazanılmış bir üstünlük olarak görmektedir. Bu yolla bir iç sömürü düzeni ortaya çıkmıştır. Bu düzen her türlü ırk ayrımından, sınıf bölünmesinden daha kesin, daha katı ve daha sürelidir. Bugün kadın erkek eşitliği varmış gibi görünmesine karşın, cinsel egemenlik hala kültürümüzün en yaygın ideolojisi olarak sürmekte ve temel güçlülük kavramını meydana getirmektedir. Toplumumuz bütün diğer tarihsel uygarlıklar gibi ataerkil bir toplum olduğu için durum böyledir. Dipnot: bilindiği kadarıyla günümüzde anaerkil bir toplum mevcut değildir. Bazı insan bilimcilerin kadının egemenliğinden bir kalıntı ya da bir geçiş biçimi olarak niteledikleri ana soyluluk, ataerkil oluşuma aykırı değildir. Bu düzen aslında erkeklerin egemenliğini veraset sistemi içinde kadınlar yoluyla yönlendirmekten başka bir şey değildir. Askerlik, endüstri, teknoloji, üniversite, bilim, politika, ekonomi. Kısacası etkin polis kuvvetleri de dahil olmak üzere toplumdaki bütün güçlerin erkeklerin elinde olduğu düşünülürse bu gerçek daha belirgin olarak ortaya çıkar. Politikanın özü güç sahibi olmak olduğuna göre bu gerçeğin nedenle etkili olduğu açık seçiktir. Bir seferinde T.S. Eliot'un da değindiği gibi ahlak ölçü ve değerleriyle, felsefesi ve sanatı ile, yani uygarlığımızın bütün oluşumu ile birlikte doğaüstü güç olarak tanımladığımız Tanrı Baba da erkek yapısındadır. Ataerkil yönetimi nüfusun kadın olan yarısının erkek olan yarısı tarafından denetlendiği yönetim biçimi olarak alırsak ataerkil düzenin ilkeleri iki aşamada gelişir. Birincisi erkeklerin kadınlara egemen oluşu, ikincisi yaşlı erkeklerin genç erkeklere egemen oluşudur. Ne var ki bütün toplumsal kurumlarda olduğu gibi burada da gerçekle ideal arasında büyük ayrım vardır. Sistem kendi ayrıcalıklarını ve çelişkilerini içinde taşır. Ataerkillik bir kurum olarak sınıf ve zümreler ne olursa olsun, feodal ya da bürokratik düzende olsun, bütün siyasal, toplumsal, ekonomik ve dinsel oluşumları etkileyecek güçte bir toplumsal değişmezlik niteliği taşıdığı halde, tarih ve coğrafya çerçevesi içine büyük değişkenlikler gösterir. Örneğin demokrasilerde kadınlar yönetime ya hiçbir biçimde katılmamışlar ya da bugün olduğu gibi katılmak sayılmayacak kadar ufak oranlarda yönetimde yer almışlardır. Dipnot, hiç kuşkusuz köktenci demokraside ataerkil düzen olmayacaktır. Kadınların modern demokrasilerde yönetime çok ender katıldıkları gerçeği, mükemmel olmayan demokrasilerin de geçerli olduğunu kanıtlamaya yeterlidir. Oysa kan bağının sihirli gücüne dayanan aristokrasilerde zaman zaman kadınların yönetici olduğu görülür. Bu düzenlerde soyun yaşlı erkeğinin başa geçmesi ilkesi sık sık çiğnenir. Ataerkil düzenin örneğin Suudi Arabistan ve İsveç, Endonezya ve Kızılçin arasında gösterdiği ayrım ve çeşitlilikleri göz önüne alırsak, Amerika ve Avrupa'daki yönetim biçimlerinin de aşağıdaki bölümlerde anlatılacak reformlarla büyük değişikliklere uğramış olduğunu görürüz. 1. İdeolojik. Hannah Arendt'in gözlemine göre, dipnot Hannah Arendt's Speculations on Violence, The New York Review of Books, Cilt 12 sayı 4, 27 Şubat 1969 sayfa 24. Hükümet ya gönüllü destek ya da zorla kabul ettirilen baskı yardımıyla ayakta durur. Bir ideolojiye şartlanmak gönüllü desteği meydana getirir. Cinsel politika ruhsal yapı, toplumsal yer ve durum açısından her iki cinsin temel ataerkil tutuma göre toplumsallaştırılması yoluyla gönüllü destek kazanır. Toplum içindeki durum konusunda erkeğin üstünlüğünü kabul eden ön yargı yüzünden erkek daha üstün, kadın daha aşağı bir yere konulur. Ruhsal yapı ise kişiliğin erkek ve kadın diye tanımlanan cinsel sınıflamanın çizgileri içinde gelişimini öngörür. Bunun temeli egemen grubun gereksinme ve değer ölçülerine dayanır ve bu grubun kendinde var olduğunu kabul ettiği yetenekler, egemen oldukları kişilerde ise egemen olanların işine gelen nitelikler kanalıyla yürütülür. Bu yetenekler erkeklerde saldırganlık, zeka, güç ve etkenlik, kadınlardaki nitelikler ise edilgenlik, bilgisizlik, güçsüzlük, iffet ve etken olamayıştır. Her cinsin davranış, hareket ve tutumunu etraflı ve değişmez biçimde belirleyen cinsel rol diye tanımlanan ikinci öge de bu temeli pekiştirir. Eylem ve yararlılık açısından alındığı zaman cinsel rol, kadına ev işi, çocuk bakımı gibi işleri yüklerken, insancıl oluşumların geri kalan tümünü ilgi ve istek duymayı, ilerleme ve yükselme hırsını ise erkeklere bırakır. Kadına uygun görülen bu kısıtlı rol onu biyolojik deneyler düzeyinde sınırlar. Bu nedenle hayvansal olmayıp, hayvanlar da yavrular ve yavrularına bakarlar, kesinlikle insancıl olan eylemlerin tümü erkeklere tanınan bir hak niteliğini alır. Hiç kuşkusuz toplum içindeki yer de bu gelişim sonunda belirlenir. Ele aldığımız bu üç kategoriyi incelemek gerekirse, toplum içinde elde edilen yer ve duruma, siyasal, cinsel role, toplum, bilimsel ve ruhsal yapıya, psikolojik faktörler de denilebilir. Ne var ki bunların birbirlerine olan bağımlılıkları tartışma götürmez ve koparılmaz bir zincir meydana getirir. Toplum içinde kendilerine daha yüce yerler verilmiş olan kişiler, öncelikle egemen olma duygusunu geliştirecek bir ruhsal yapıya sahip kılındıkları için yöneticiliği benimseme eğilimindedirler. Bu kişiler için bir gerçek olduğu kadar sınıf ve zümreler için de geçerli bir tanımdır. 2. Biyolojik. Ataerkil kökene dayanan din, yığınların tutumu ve bir ölçüde de bilim, bu ruhsal toplumsal ayrımları cinsel arasındaki biyolojik ayrımlara bağlar. Böyle olunca da kültürü davranışları biçimleyen faktör olarak tanımlamak, kültürün doğa ile işbirliği yapmanın ötesinde bir işlevi olmadığını söylemek olur. Dipnot, burada değinilen doğal bilimlerden çok toplumsal bilimlerdir. Özellikle tıp bilimi bu tür inançlara dayandırılmıştır. Tıbbi araştırmaların cinsel biçimlerin biyolojik kökenli olmadığı sonucuna vardığı çağımızda tıp bilimi de bu batıl inançlardan kurtarılmıştır. Oysa ataerkil düzende konulan ruhsal ayrımlar, yani erkek ve kadın kişiliklerinin özellikleri, temel insan yapısında görülmemektedir. Aynı şekilde toplumsal durum ve rol de temel insancıl yapıda yer almaz. Memeli hayvanlar arasında yaygın ve ikinci derecede bir cinsel özellik olan erkeğin daha güçlü, kuvvetli bir beden yapısına sahip olması, her ne kadar biyolojik kökenli ise de yetişme, beslenme ve beden eğitimi gibi kültürel faktörlerle desteklenen bir özelliktir. Ve uygarlık çerçevesi içindeki politik ilişkiler kesinlikle bu temele dayandırılamaz. Dipnot: Roma aile temelinin kan ya da duygusal bağ olmadığını belirten Roma hukuku tarihçileri, bu temelin babanın ya da kocanın gücünde aranması gerektiği sonucuna varmışlardır. Tarihçiler bu gücü ilkel bir kurumlaşma olarak nitelemekteyseler de, kocanın karısı babanın çocukları üzerindeki üstünlüğü dışında bu gücün nasıl elde edildiğini açıklamamaktadırlar. Bu nedenle bizler üstün gücü hukukun kökeni olarak almakla büyük bir yanılgıya düşmekteyiz. Daha sonra göreceğimiz gibi kocanın ya da babanın otoritesi neden olmak şöyle dursun, başlı başına bir sonuçtur. Bu otorite dinden türetilmiş ve din tarafından geliştirilmiştir. Bu yüzden ailenin temeli üstün güç değildir. Numa Denis Fustel de Coulanges, Antik Site 1864, Fustel de Coulanges nasıl olup da dinin ataerkil otoriteyi elde ettiğini açıklamıyor. Çünkü ataerkil din de bir ilk neden olmaktan çok bir sonuçtur. Politikada erkeklerin üstünlüğü fiziksel güce dayanmaz. Bu üstünlük biyolojik olmayan bir değerler sisteminin kabul edilmesinden gelir. Üstün fizik gücü politik ilişkileri belirleyen bir faktör olamaz. Irk ve sınıf ilişkileri bu tanımımızın en kanıtlayıcı örnekleridir. Uygarlık fiziksel gücün yerini alacak teknik, silah, bilgi gibi başka yöntemler bulmuştur. Ve çağdaş uygarlığın artık fiziksel güce gereksinmesi kalmamıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de fiziksel çalışma genellikle sınıfsal bir faktördür ve ister güçlü olsunlar ister olmasınlar en ağır işleri sınıfsal ayrımda toplumun tabanında yer alanlar yüklenir. Ataerkil düzenin insanın toplumsal yaşamında insan doğasına bağlı kaçınılmaz bir gerçeklik olduğu fikri öne sürülür. Böyle bir görüş ataerkilliğe tarihsel kökenin yanı sıra bir mantıki oluşum kazandırır. Oysa bazı insan bilimcilerin ileri sürdüğü gibi ataerkillik var olmuş ilk düzen değil de ataerkillik öncesi diye adlandırabileceğimiz bir başka toplumsal biçimden sonra ortaya çıkmış bir düzen ise o zaman ataerkilliğin kökenini fiziksel güce bağlamak tamamen yersiz olur. Bu görüşü kabul edebilmek için ancak erkeğin üstün fiziksel gücünün yeni değerler ya da yeni bilgiler yoluyla meydana gelen yöntem değişimiyle birlikte ortaya çıktığını kabul etmek gerekir. Oluşumların kökenleri hakkında ileri sürülen görüşler, belirgin kanıtların yokluğu yüzünden hiçbir zaman kesinlik kazanamaz. Tarih öncesi devirler hakkında yapılan spekülasyon, spekülasyon olarak kalmaya mahkumdur. Böyle bir spekülasyona girilecek olursa, ataerkil düzen öncesi varsayımlı bir düzenin var olduğu ileri sürülebilir. Dipnot: Aynı zamanda ataerkilliği orantılı olarak taşıyacağı anlam içinde anaerkil teriminin kullanılmasını gerektiren bir cinsel üstünlük düzeni de olmayabilir bu. Daha basit bir yaşam düzeyinde kadını eksen alan üretkenlik temeline bağlı, din ile erkeğin günlük yaşamdaki fiziksel gücünün yararlılığı bir denge sağlayabilir ve ataerkillik öncesi toplum düzeninin eşitlik ilkesine dayanan bir düzen olduğu da söylenebilir. Bu varsayım ancak temel ilkenin üretkenlik ya da yaşam süreçleri olarak düşünüldüğü bir görüşte çürütülür. İnsanlık en ilkel halinde, en ilkel teknik ötesinde bir uygarlığa geçmeden önceki halinde, yaratıcı gücün en belirgin kanıtını çocuk doğurmakta görmüş ve bunu bir mucizevi olay olarak niteleyip bitkilerin yetişmesiyle koşutluk kurmuş olabilir. Bu görüşü saptıracak neden babalık niteliğinin bulunmuş olması sayılabilir. Bazı kanıtlara göre eski toplumlarda üretkenliğe dayanan tapımlar, bir noktadan sonra ataerkilliğe yönelmişler, üretkenlik ve yaratıcılıktaki kadının işlevini küçümseyerek bu yaratıcılığı sadece fallusa bağlamışlardır. Ataerkil din tanrıçaları ortadan kaldırıp erkek tanrı ya da tanrılar getirerek egemenliğini sürdürmüş ve üstün erkeklere dayanan ataerkil yapıyı destekleyecek bir din bilim kurmuştur. Dipnot: Neolitik köy kültürü yerini uygarlık kültürüne bırakırken buna benzer bir şey olmuştur. Bu konuda Louis Mumford'un Tarihte Site adlı kitabının birinci bölümüne bakınız. Bilimsel bilginin temel taşlarından biri olan babalık gibi bir buluşun, nüfusun artmasına ve dolayısıyla artık değerin güçlü sınıf ayrımına yol açtığı düşünülebilir. Avlanmanın savaşa dönüşmesi de sanırım bunda rol oynamıştır. Kökenlerin araştırılmasına burada son vereceğiz. Ataerkilliğin tarihsel kökenleri sorunu, yani ataerkilliğin erkeğin üstün gücünden mi doğduğu yoksa bu gücün belirli koşullar içindeki kullanılışından mı şekillendiği sorusu şu anda yanıtlandırılamaz. Üstelik bu sorun cinsel politika gerçeklerinin genellikle doğaya dayandırıldığı günümüz ataerkil düzeninde üzerinde durulması gerekli olmayan bir sorun da sayılabilir. İki ayrı cins grubunun bugünkü politik ilişkilerini kanıtladığı ileri sürülen ruhsal, toplumsal ayrımlar ne yazık ki fiziksel bilimler gibi açık seçik belirgin, ölçülebilir ve yansız değil, belirsiz, çeşitli yorumlara açık ve hatta dinsel görünüme bürünen terimlerle tanımlanan ayrımlardır. Hemen belirtmek gerekir ki toplum içindeki yer ve durumun ötesinde daha önemli olan cinsel rol ve ruhsal yapı alanlarında genellikle kabul edilen ayrımlar biyolojik değil kültürel temellere dayandırılmaktadır. Ruhsal yapıdaki egemenliğin erkekte doğal olarak bulunduğunu kanıtlamak için yapılan girişimler ki bu görüş gerek tarih gerek mantık açısından giderek cinsel rol ve toplumsal durumdaki egemenliği de bir doğal gerçek olarak kabul etmeye yönelir kesinlikle başarısız olmuşlardır. Bu konuda başvurulan kaynaklar cinsel ayrımın oluşumu üzerinde hiçbir biçimde birleşememektedirler. Bu kaynaklar içinde en akla yakın olanı da ruhsal yapı ile biyolojik yapı arasında bir denge kurma isteklerini boşa çıkarmıştır. Görünüşe bakılırsa bugünkü biyogenital bilgilerimiz dışında erkek ve kadın arasında doğuştan bir ayrım olup olmadığını yakın bir gelecekte öğrenemeyeceğiz. Endokrinoloji ve genetik bilimi ruhsal duygusal ayrımları belirleyecek kesin bir kanıt ortaya koyamamaktadır. Dipnot: bugüne dek bu alanda inandırıcı bir kanıt ortaya konulamamıştır. Hormonlar da hayvansal davranışlar arasında bağıntı kurma konusundaki deneyler sadece belirsiz sonuçlara ulaşmakla kalmamakta, aynı zamanda analojik mantık yoluyla insan davranışlarına da belirsizlik getirmektedir. Ataerkilliğin toplumsal yer, cinsel rol ve ruhsal yapı gibi bugünkü toplumsal ayrımlarının kökende fiziksel olduğu savını doğrulayacak yeterli kanıt olmayışının yanı sıra, bugün kültüre bağlı olarak geliştiğini bildiğimiz ayrımların ağır basması nedeniyle fiziksel ayrım savını kabul edecek durumda da değiliz. Cinseller arasında gerçek bir ayrım varsa bile cinsere bugünkünden farklı, yani eşit davranılmadığı sürece bunu öğrenmemiz olanaksızdır. Ve şimdiki halde de böyle bir davranış uygulanmaktan çok uzaktadır. Önemli ve yeni araştırmalar ruhsal ayrımların doğuştan olurluluğunu ortadan kaldırmakla kalmamakta, aynı zamanda ruhsal cinsel özdeşliğin geçerliliği ve sürekliliğine de kuşku getirmektedir. Böylelikle de cinsiyetin kültürel niteliğini yani kişilik yapısının cinsel sınıflama içindeki oluşumunu somut olarak kanıtlamaktadır. Stoller ve diğer uzmanların cinsel kimliğin çekirdeği olarak tanımladıkları nitelik, bugünkü bulgulara göre 18 aylık çocuklarda gelişmektedir. Stoller cins ile cinsiyet arasında şöyle bir ayrıma gidiyor. Sözlükler cinsiyetin belirgin özelliğini biyolojik yönden vurgulamakta. Örneğin cinsel ilişkiler ya da erkek cinsi gibi terimlerle belirtmektedirler. Buna uygun olarak bu kitapta cinsiyet sözü erkek ya da kadın cinsini ve kadın ve erkeği belirleyen biyolojik organları tanımlamak, cinsellik sözü de anatomik ve fizyolojik olguları belirlemek için kullanılacaktır. Bu cinslere bağlı olan ama öncelikle biyolojik olgulara dayanmayan davranış, duygu, düşünce ve düşleme gibi geniş kapsamlı alanları ister istemez açıkta bırakacaktır. İşte bu ruh bilimsel olgular konusunda cinsiyet terimini kullanacağız. Erkek ve kadın cinsinden söz edilebildiği gibi pekala erkeklik ve dişilikten söz edilebilir ve bu sözler anatomik ya da fizyolojik olgulara bağlanmadan söylenilebilir. İşte bu nedenle ilk bakışta cins ve cinsiyet sözleri birbirlerinden ayrılmaz gibi görünüyorlarsa da bu araştırmanın bir amacı da bu iki alanın yani cins ve cinsiyet alanlarının kopmaz bir teke tek ilişki gibi birbirlerine bağlı olmayıp oldukça bağımsız yöntemler içinde bulunduklarını ortaya koymaktadır. Dipnot: Robert J. Stoller, Sex and Gender, Cins ve Cinsiyet, New York Science House, 1968. Ön söz, sayfa 8-9. Kaliforniya Cinsel Kimlik Enstitüsü'nde yapılan araştırmalara göre cinsel organların oluşumundaki bozukluklar ve buna bağlı olarak doğuştan cinsiyetin yanlış belirlenmesi halinde tanındığı ve koşullandığı cinsiyete aykırı bir biyolojik kimlik gösteren yetişkin erkeklerin ameliyat yoluyla cinsiyetlerini değiştirmek, söz konusu kişinin davranış, duygu, düşünce ve ilgililerini, kadıncıl gelişimini sağlamış olan yetişme tarzının getirdiği birikimleri dağıtmaktan çok daha kolaydır. Stoller'in yönetiminde Kaliforniya'da sürdürülen araştırmalar göstermektedir ki, ben bir kızım, ben bir oğlanım gibi cinsel kimlikler insanların sahip oldukları ilk kimliktir ve aynı zamanda en süreli, en kapsamlı kimliktir. Stoller daha sonra cinsin biyolojik cinsiyetin ruh bilimsel ve bu nedenle de kültürel olduğunu belirtmekte ve cinsiyet biyolojik olmaktan çok ruh bilimsel ya da kültürel anlam taşıyan bir terimdir. Eğer cins için kullanılan sözler erkek ve dişi ise, bunun karşılığında cinsiyet için kullanılacak erkeklik ve dişilik sözleri biyolojik cinsten bağımsız anlam taşıyabilirler. Gerçekten de cinsiyet tanımı biyolojiye aykırı düşecek kadar görecedir. Her ne kadar dış cinsel organlar, penis, skrotum, testis, erkeklik duygusuna katkıda bulunurlarsa da, bu duygunun var olması için bu organların tümünün ya da birinin varlığı gerekmez. Aksine kanıt olmadığı için çift cinsiyetli hastaları üzerinde araştırma yapan Money ve Hampson'sa uyarak, cinsel rolün dış cinsel organlarını anatomi ve fizyolojisine bağlı olmaksızın, doğuştan sonraki etkilerle meydana geldiğini kabul ediyorum. Dipnot adı geçen eser sayfa 48. Bugün ana karnındaki dölütün belirli bir dönemde Y kromozomlarıyla birleşip erkek dönüşümüne girinceye kadar dişi olduğuna inanılmaktadır. Dipnot. Bu konuda Mary Jane Scherfi'nin Journal of the American Psychoanalytic Association dergisinin 1966 Ocak sayısında çıkan Dişilik Cinsiyetinin Ruh Çözümsel Kuram Açısından Yapısı ve Evrimi adlı yazısına ve John Money'nin Cinsel Araştırmada Yeni Gelişmeler kitabındaki Ruhsal Cinsel Ayrışım bölümüne bakınız. Ruhsal, cinsel olarak yani erkek ve kadın ayrımına karşı erkek ve dişi kapsamı içinde cinsler arasında doğuştan bir ayrım yoktur. Bu nedenle ruhsal cinsel kişilik doğumdan sonra öğrenilmiş ve edinilmiş bir niteliktir. Doğuşta ve doğumdan birkaç ay sonrasına kadar olan süre içinde var olan durum herhangi bir ruhsal cinsel ayrışma göstermez. Nasıl embriyonda morfolojik cinsel ayrım plastik bir evreden kesin bir değişmezliğe dönüşürse, ruhsal cinsel ayrım da öylesine bir değişmezliğe bürünür ve hatta insanların cinsel kimliğin doğuştan, içgüdüsel olduğunu, doğuştan sonra öğrenilip kazanılan bir nitelik olmadığını düşünmelerine yol açacak ölçüde güçlü ve belirgin bir duygu haline dönüşür. Bu geleneksel varsayımın yanılgısı sonradan öğrenilen bir şeyin gücünü ve sürekliliğini küçümsemektir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler bu yanlışı düzeltmiş bulunmaktadır. Dipnot, Mori, adı geçen eser sayfa 12.